Ayrım 31, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 333. 26. Kısım. Telefon çaldığında Wallander hala uyuyordu. Bu eski telefon babasından kalmıştı. Yaşlı adamın Lederup'taki evi satışa çıkarılmadan önce boşaltılırken, Wallander kıyamayıp telefonu alıkoymuştu. Bırak çalsın diye düşündü önce ama sonra kalkıp açtı. Polis merkezinin santralinde görev yapan yeni kızlardan biriydi. Şimdi hatırlayamayacağı kadar eski bir zamandan beri orada çalışan Ebba artık emekli olmuş ve kocasıyla Malmö'nün merkezinde çocuklarının yaşadığı apartman dairesine taşınmışlardı. Wallander yeni resepsiyonistin ismini hatırlamıyordu. Belki Anna'ydı ama emin değildi. ''Burada sizin adresinizi isteyen bir bayan var.'' dedi kız. ''Bu bilgiyi sadece sizin onayınızla verebilirim, yabancı bir bayan.'' ''Tabii.'' dedi Wallander. ''Tanıdığım bütün kadınlar yabancıydı.'' Telefonda kaldı ve üçüncü denemesinde kendisine bir saat sonrası için randevu verebilecek bir diş hekimi bulmayı başardı. Doktordan döndüğünde vakit neredeyse öyle olmuştu. Yemek yemeyi düşünmeye başlarken kapının vurulduğunu duydu. Kapıyı açtığında karşısında duran kadını değişmiş olmasına karşın hemen tanıdı. Letonya Riga'dan Bayba Liepa'ydı gelen. Kapının ağzında duran hiç şüphe yok ki oydu. Biraz daha yaşlanmış, biraz daha solgun. ''Aman tanrım'' dedi Wallander. ''Adresimi isteyen bayan sen miydin?'' ''Seni rahatsız etmek istemem. Hiç olur mu öyle şey?'' Kadını kucakladı, çok zayıfladığını fark etmişti. Kısa süren ama ateşli ilişkilerinin üstünden neredeyse 15 yıl geçmiş ve belki en son 10 yıl önce görüşmüşlerdi. Sarhoş olduğu bir gece kadını telefonla aramıştı. Fazla söze gerek yok, sonra çok pişman olmuştu tabii ve onu bir daha asla aramamaya karar vermişti. Ama şimdi kadın burada karşısındaydı ve bütün duyularının yeniden harekete geçtiğini hissediyordu. İlişkileri başından geçen en tutkulu deneyimiydi. Onunla birlikte olmak Mona ile olan hastalıklı ilişkisini bir perspektife yerleştirmesine neden olmuştu. Bayba ile aldığı fiziksel zevk daha önce mümkün olabileceğini sandığından daha da büyüktü. Yeni bir hayata başlamak ve onunla evlenmek istemişti ama kadın reddetmişti. Bir başka polisle daha evlilik yapmak ve daha önce bir kere yaşadığı yeniden dul kalma riskine girmek istemiyordu. İşte şimdi evinin salonunda karşı karşıyaydılar. Kadının uzaklardan başka bir zaman ve mekandan kalkıp gelmiş olmasına inanmakta hala zorluk çekiyordu. ''Bunun mümkün olacağını asla tahmin etmezdim.'' dedi. ''Yani yeniden görüşeceğimizi.'' ''Hiç aramadın.'' ''Evet aramadım. Madem bitti, gerçekten bitsin istedim.'' Onu kanepeye götürüp kendi de yanına oturdu. Ama birden hiçbir şeyin olması gerektiği gibi olmadığını hissetti. Çok solgundu, çok zayıf, çok yorgun ve hareketleri garipti. Kadın aklından geçenleri okuyup her zamanki gibi Wallander'in elini tuttu. ''Seni yeniden görmek istedim.'' dedi. ''İnsanların hayatından çıktığını sanırsın ama bir gün bakarsın hayatında senin için özellikle önemli olmuş olanlardan istesen de asla tam olarak uzaklaşamıyorsun.'' ''Buraya gelmenin özel bir sebebi olmalı.'' dedi Wallander. ''Bir fincan çay içebilirim.'' dedi kadın. ''Seni rahatsız etmediğime emin misin?'' ''Sadece ben ve köpeğim varız.'' dedi Wallander. ''Bu kadar.'' ''Kızın nasıl?'' ''Adını hatırlıyor musun?'' Bayba alınmış gibi baktı. Wallander birden onun nasıl alıngan biri olduğunu hatırladı. ''Linda'yı unuttuğumu mu sandın?'' ''Herhalde benimle beraber, benimle ilgili olan her şeyi silmişsindir.'' diye düşündüm. ''Senin bu tarafını hiçbir zaman sevmedim. Her şeyi çok büyütürdün. İnsan bir zamanlar aşık olduğu birini hiç silebilir mi?'' Wallander çoktan çay yapmak için mutfağın yolunu tutmuştu. ''Ben de seninle geleyim.'' dedi kadın ayağa kalkarak. Wallander bunu yapmak için kadının sarf ettiği çabayı görünce onun hasta olduğunu anladı. Kadın su ısıtmak için bir kaba su koyup ocağın üstüne yerleştirdi. Onun mutfağında kendini evindeymiş gibi hissetmişti. Wallander annesinden kalan fincanları çıkardı. Ondan sadece bunlar kalmıştı. Mutfak masasına geçip oturdular. Çok güzel bir evin var dedi kadın. Senin şehir dışına yerleşmek istediğinden bahsedişini hatırlıyorum ama gerçekleştireceğine hiç inanmamıştım.
Ben de inanmazdım. Bir de köpek aldım.
Dişi mi? Adı ne?
Erkek, Jussi. Sohbetleri bitmişti. Vallander belli etmeden kadını inceledi. Mutfak penceresinden içeri giren parlak güneş ışığı bir deri bir kemik halini iyice ortaya çıkarıyordu.
Riga'dan hiç ayrılmadım dedi durup dururken. İki kere daireyi satıp daha iyi bir yere çıktım. Ama şehir dışında yaşamak hayal bile edemeyeceğim bir şey. Küçükken beni birkaç yıllığına büyük babamların yanına yollamışlardı. Ancak Letonya'nın kırsalıyla kıyaslayabileceğim kadar büyük bir yoksulluk içindeydik. Belki artık böyle bir durum olmamasına rağmen bıraktığı etkiyi üstümden atamıyorum.
Beraberken üniversitede çalışıyordun, şimdi ne yapıyorsun?
Kadın yanıt vermeyip çayından bir yudum aldı ve fincanını kenara itti. Aslında ben diplomalı bir mühendisim dedi, unuttun mu? Senin de tanıştığımızda teknik lise için bilimsel bir yazı tercüme ediyordum. Ama artık bunu yapmıyorum. Hasta olduğum için olmuyor.
Neyin var?
Kadın kısaca cevap vermişti, sanki üstümde durmaya değmez bir şeymiş gibi. Ölüyorum, kanserim. Ama şimdi bundan bahsetmek istemiyorum. Bir süre uzansam sana ayıp olur mu? Çok kuvvetli ağrı kesiciler kullanıyorum. Gözlerimi açık tutmamı zorlaştırıyorlar.
Bayba kanepeye gitti ama Wallander onu kolundan tutup yatak odasına götürdü. Çarşafları sadece iki gün önce değiştirmişti. Bayba uzanmadan önce yatağı düzeltti. Kadının başı yastığa gömülür gömülmez kaybolmuştu. Kadın cansız bir tebessümle gülümsedi, sanki bir şey hatırlamış gibiydi.
Ben bu yatakla daha önce de uyumadım mı?
Elbette uyudun, eski bir yatak.
Biraz kestireceğim, sadece bir saat kadar. Polis merkezinde tatilde olduğunu söylemişlerdi.
Burada istediğin kadar kalıp istediğin kadar uyuyabilirsin. Kadının söylediğini duyup duymadığını yoksa çoktan uykuya mı daldığını bilemiyordu. Neden buraya beni görmeye geldi diye düşündü. Artık ölüm ve elem görmeye dayanamıyorum. Ne de kendini öldüresiye içen eski eşler ya da öldürülen anneler görmek istemiyorum. Düşüncesi daha aklından geçer geçmez pişman olmuştu. Dikkatlice yatağın ucuna ilişip onu seyretti. Yaşadıkları ilişkiyi hatırladı ve hatırlamak kendisini öyle sarstı ki istemeden titremeye başladı.
Ölmesini istemiyorum diye düşündü, yaşamasını istiyorum. Belki artık şimdi bir polisle beraber yaşama fikrine bir şans verir.
Wallander dışarı çıkıp bahçe iskemlelerinden birine oturdu. Bir süre sonra Jussi'yi kulübesinden salıverdi. Bayba'nın arabası Letonya plakalı eski bir Citroen'di. Cep telefonunu çıkardı, açınca Linda'nın aramış olduğunu gördü. O da onu aradı. Linda babasının sesini duyduğuna memnun olmuştu.
''Sadece sana Hans'ın ikramiye aldığını söylemek için aramıştım. Birkaç yüz bin kron, bu da evi yeniden yaptırabiliriz anlamına geliyor.''
''Gerçekten de o kadar kazandı mı?'' diye sordu Wallander, sesi kinayeliydi.
''Neden kazanamasın?''
Wallander ona Bayba'nın kendisini ziyarete geldiğini söyledi. Linda o sırada Wallander'in yatağında uyumakta olan kadın hakkında anlattıklarını dinledi. Babasının sözleri bitince, ''Onun resimlerini görmüştüm.'' dedi Linda. ''Ondan bahsederdin. Ama anneme göre Letonyalı bir fahişeydi sadece.''
Wallander çok öfkelenmişti.
''Bazen annenin bu kadar kötü bir insan olabileceğine inanamıyorum. O tür bir iddiada bulunması utanç verici.'' Bayba Mona'nın sahip olmadığı pek çok özelliğe sahip. Bunu sana ne zaman söyledi?
Hatırlamamı beklemiyorsun sanırım.
Şimdi arayıp ona beni bir daha asla aramamasını söyleyeceğim.
Bunun neye faydası olur ki? Herhalde kıskanıyordu baba. İnsanlar kıskandıkları zaman böyle şeyler söylerler.
İsteksizce Wallander kızının haklı olduğunu kabul etti ve sakinleşti. Sonra ona Bayba'nın ciddi anlamda rahatsız olduğundan bahsetti.
''O zaman seninle vedalaşmaya geldi herhalde.'' dedi Linda. ''Bu çok üzücü.''
Bu benim de ilk tepkim oldu. Şaşırmış ve gördüğüme sevinmiştim. Ama birkaç dakika sonra tekrar eski üzüntülü halime döndürdü beni. Bugünlerde etrafımda ölüm ve kederden başka bir şey yok sanki.
Bu her zaman vardı dedi Linda. Polis akademisindeyken bizi uyardıkları konulardan biriydi bu. Yani önümüzde nasıl bir çalışma hayatı olacağı konusu. Ama senin bir Clara'n var, unutma.
Benim söylemek istediğim şey bu değil. Sinsice arkamdan yaklaşıp enseme tırnaklarını geçiren yaşlılık illetinden bahsediyorum ben. Çevremde hangi tarafa baksam tanıdıklarımdan oluşan dairenin küçüldüğünü görüyorum. Babam ölünce sırada ben oluyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Clara bu hattın en sonunda ama ben ağzındayım.
Bay Basini görmeye geldiyse eğer bu sana verdiği değerdendir. Benim için önemli olan şey bu.
Uğra dedi Wallander. Bana bir şey ifade eden hayattaki tek kadınla tanıştırayım seni.
Mona'dan başka.
Bunu söylemeye gerek bile yok. Linda bir şey söylemeden önce biraz düşündü.
Şu anda misafir bir arkadaşım var dedi. Raquel. Onu hatırlar mısın? Malmö'de polis. Clara ile çok iyi anlaşıyorlar.
Clara'yı yanında getirmeyecek misin?
Yalnız geleceğim, kısa bir süre.
Linda eve sapan yola girdiğinde saat 3'e geliyordu. Arabayı Bayman'ın arabasına bindirmesine ramak kala frenleyip durdurdu. Wallander hep onun fazlasıyla hızlı kullandığını düşünürdü. Ama sonra da kullandığı şeyin motosiklet olmadığını düşünür rahatlardı. Bunu kızına sık sık söyler fakat kızı verdiği karşılıkla üste çıkardı. Bayba uyanmıştı, bir yudum su ile bir fincan çay daha içti. Banyoda çok uzun süre kaldı. Dışarı çıktığında eskisinden daha dinç görünüyordu. O fark etmeden Wallander onun bacağına iğne vuruşunu izlemişti. Kısa bir an kadının çıplaklığına gözü takılmıştı. Artık hepsinin bittiğini, asla bir daha tekrarlanmayacağını, bir daha asla yaşanmayacağını bilmenin düşüncesiyle morali bozuldu. Bayba ile Linda'nın tanışmaları kendisi için önemli bir andı. Wallander'in yıllar önce Letonya'da tanıdığı Bayba'yı görür gibi olmuştu. Linda sanki dünyanın en normal şeyiymiş gibi kucaklamıştı onu ve sonunda babasının en büyük aşkıyla tanıştığı için mutlu olduğunu söylemişti. Wallander mahcup olmuş ama öte yandan onları bu şekilde görmek onu mutlu etmişti. Eğer Mona da burada olsa, şu anki içinde ona olan kızgınlığına rağmen ve Linda'nın kucağında Clara da olsaydı, hayatındaki en önemli 4 kadın ve bir şekilde sahip olduğu sadece bu 4 kişi bu evde bir araya gelmiş olurdu. Büyük bir gün diye düşündü, yazın ortası ve yaşlılık giderek sinsice yaklaşıyor. Linda Bayba'nın hala bir şey yememiş olduğunu öğrenince Wallander'i ona omlet yapmaya mutfağa gönderdi ve Bayba ile bahçeye çıktılar. Wallander pencereden Bayba'nın gülüşlerini duyabiliyordu. Bu sesler anılarını daha bir depreştirmişti, gözleri yaşlarla doldu. Giderek duygusallaşmaya başladığını düşünerek endişelendi. Daha önce başına hiç gelmeyen bir durumdu, sarhoş olduğu zamanlar hariç. Yemeklerini dışarıda gölgeye göre yer değiştirerek yediler. Linda bugüne dek hiç gitmediği bir ülke olan Letonya ile ilgili sorular sorarken Wallander zamanının çoğunu dinlemekle geçirdi. Kısa bir anlığına aile olgusu yeniden canlandı diye düşünüyordu. Yakında hepsi bitecek ve sorular arasında cevaplaması en zor olansa geriye ne kalacağı. Linda bir saat daha kalıp sonra eve geri dönmesi gerektiğini söyledi. Yanında Clara'nın bir resmini getirmişti, onu Bayba'ya gösterdi.
Büyüyünce tıpkı büyük babasına benzeyebilir dedi Bayba.
Tanrı korusun dedi Wallander.
Ona inanma dedi Linda, böyle olmasına bayılırdı. Yeniden görüşmek üzere.
Sonra gitmek üzere ayaklandı. Bayba yanıt vermedi. Ölümden hiç konuşmamışlardı. Bayba ile Wallander bahçede oturup birbirlerine hayatlarından bahsetmeye devam ettiler. Bayba'nın sormak istediği birçok şey vardı ve Wallander elinden geldiğince yanıtladı. İkisi de hala yalnız yaşıyorlardı. 10 yıl kadar önce Bayba'nın bir doktorla ilişkisi olmuş ama beraberlikleri 6 ay sonra bitmişti. Hiç çocuğu olmamıştı. Wallander onun bunun pişmanlığını hissedip hissetmediğini anlayamadı. İyi bir hayatım oldu dedi kadın kendini zorlayarak. Ülkemiz kapılarını sonunda dışarıya açınca ben de seyahat etmeye başlayabildim. Sade bir yaşantım oldu. Birkaç gazeteye makaleler yazdım ve Letonya'da iş kurmak isteyen bir firmaya danışmanlık yaptım. En büyük maaşı ise şu an Letonya'nın en büyük bankasında çalışırken aldım. Yılda iki kez yurt dışına çıktım ve şu anda dünyayı seninle tanıştığımız zamankinden daha fazla tanıyorum. İyi bir yaşantım oldu. Yalnız geçti ama iyiydi.
Bana en zor gelen şeyse hep yalnız uyanmak oldu dedi Wallander. Ama hemen ardından bu söylediğinin ne kadar doğru olduğunu düşündü. Bayba gülüp cevap verdi.
Ben hep yalnız yaşadım. O doktorla geçirdiğim kısacık zamanın dışında. Ama bu her zaman yalnız uyandığım anlamına gelmiyor. İnsanın düzenli bir ilişkisi olmadığı için rahibe hayatı yaşaması gerekmez.
Wallander'in gözünün önüne Bayba'nın yanında uzanmış bir başka erkek gelince birden içinin kıskançlıkla kasıldığını hissetti ama bir şey söylemedi. Bayba hastalığı hakkında konuşmaya başlamıştı. Her zaman olduğu gibi bu konuda da son derece objektifti.
Olay benim kendimi sürekli olarak halsiz hissetmemle başladı dedi. Bir süre sonra bu yorgunluğun arkasında daha ciddi bir sebebin olması gerektiğini hissettim. İlk başta doktorlar bir şey bulamadılar, yıpranmışlık dediler, yaşlanmak dediler, kimse doğru dürüst bir şey söyleyemiyordu. Sonunda bomba olduğunu duyduğum bir doktora gittim, adam diğer doktorların göremediği şeyleri teşhis etmesiyle ünlüymüş. Birkaç gün bana çeşitli testler uygulayıp benden örnekler aldıktan sonra karaciğerimde çok nadir türde kanserli bir tümörün olduğunu bildirdi. Riga'ya pasaportumda hakkımda verilmiş ölüm kararının vurulduğu görünmez bir damgayla geri dönmüştüm. Bütün bağlantılarımı kullandım ve inanılmaz denecek kadar kısa bir sürede ameliyat edildiğimi söylemem gerek. Ama yine de çok geç kalınmış, kanser çoktan yayılmış. Birkaç hafta önce de yayılmanın artık beyne sıçradığı söylendi bana. Bir yıl bile almadı yayılması. Noel'e kadar dayanamam herhalde, sonbaharda öleceğim. Kalan zamanımı her şeyden çok yapmak istediğim şeyleri gerçekleştirerek geçiriyorum. Yeryüzünde yeniden gitmek istediğim birkaç yer var, görmek istediğim birkaç kişi. Sen de onlardan birisin, hatta belki aralarında görmeyi en çok istediğimsin. Wallander gözyaşlarına boğulmuştu, hüngür hüngür ağlıyordu. Kadın onun elini avuçlarının içine aldı ki bu durumu daha da kötüleştirmişti. Wallander ayağa kalktı ve evin arka tarafına gitti. Kendisini toparladıktan sonra yeniden geri döndü.
Seni üzmek istemiyorum dedi kadın. Umarım neden buraya gelmek zorunda hissettiğimi anlamışsındır.
Ben birlikte geçirdiğimiz zamanları asla unutmadım dedi. Hep aklımdan yeniden başlamak geçti. Şimdi artık sen de burada olduğuna göre sana sormak zorunda olduğum bir soru var. Hiç pişmanlık hissettin mi?
Evlenme teklifini geri çevirdiğim için mi?
Bu hep merak ettiğim bir soru.
Asla. O zaman için verilmiş doğru bir karardı ve şu an için de bunca yıldan sonra doğru olarak kalmalı.
Wallander bir şey söylemedi, anlıyordu. Kendisi de polis olan kocası henüz yeni öldürülmüşken yabancı bir başka polisle evlenmeyi neden düşünsündü? Wallander onu ikna etmek için nasıl uğraştığını hatırladı. Ama eğer rolleri değişselerdi kendisi nasıl bir tepki verirdi, nasıl davranırdı?
Uzunca bir süre sessizlik içinde oturdular. Sonunda Bayba ayağa kalktı. Wallander'in saçlarını okşadı ve içeri girdi. Kadının ağrılarının başladığını anladığı için onun kendisine yeniden iğne yaptığını tahmin etti. Geri gelmeyince bakmak için o da içeri girdi. Kadın yatağında uyuyakalmıştı. Bayba öğleden sonra geç saatlere kadar uyanmadı ve nerede olduğuna dair ilk uyku sersemliğini atlattıktan sonra ilk sorduğu şey, ertesi gün Polonya'ya gidecek feribota binip Riga'ya dönmek için o gece orada kalıp kalamayacağı oldu.
''Orası araba kullanamayacağın kadar uzak.'' dedi Wallander kesin bir tavırla. ''Seninle gelip seni eve bırakacağım. Sonra uçakla geri dönerim.''
Kadın başını iki yana salladı ve eve yalnız başına dönmek istediğini söyledi. Tıpkı geldiği gibi. Wallander ısrar etmeye kalkınca sinirlenip ona bağırdı. Ama ardından anında sustu ve özür diledi. Wallander yatağın ucuna oturup kadının elini tuttu. ''Ne düşündüğünü biliyorum.'' dedi kadın. ''Daha ne kadar ömrü var? Bayba ne zaman ölecek? Zamanımın kalmadığından en ufak bir şüphem olsaydı şimdi burada olmazdım. Hatta bırak onu, buraya gelmezdim bile. Sonun yaklaştığını ve kaçınılmazlığını anladığımda bu işkenceyi zaten devam ettirmeyeceğim. Hem ilaçları hem de iğneleri temin etme imkanım var. Yatağımın başucunda bir şişe şampanya açıp öyle ölmek istiyorum. Her şeye rağmen tek gerçeğin şerefine içerek ölmek istiyorum. O da doğmak, büyümek ve bir gün yeniden karanlığa karışıp kaybolmaktan ibaret olan o tek kişilik macerayı yaşamış olmamın şerefine. Korkmuyor musun? Wallander anında bunu sorduğuna pişman olmuştu. Ölmek üzere olan birine böyle bir şeyi nasıl sorabilmişti? Ama kadın bundan yaralanmamış gibiydi. Çaresizlik ve utanç karışımı bir duyguyla bu tür gaflarına kadının uzun zaman önce alışmış olduğunu fark etti. ''Hayır'' dedi Bahiba, ''korkmuyorum. Zamanım çok az. Bunu da her şeyi daha kötü hale getirebilecek düşüncelerle harcamak istemiyorum.'' Kadın yataktan kalkıp evi dolaşmaya başladı. Kitaplığın önüne gelince durdu. Letonya'dayken kendisinin vermiş olduğu bir kitabı görmüştü. ''Hiç açıp baktın mı?'' diye sordu Bahiba gülümseyerek. ''Pek çok kez'' dedi Wallander. ''Doğruydu.'' 31. ayının sonu. Sayfa 344.